Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar Hocam ve yine Serdar Hocam'la beraber.
İnşallah.
Videoyla başlayabiliriz isterseniz.
İnşallah yine. Çok iyi olur.
Arı kuşu ile ilgili bir video inşallah.
Kuşlar uçarken kimi zaman rüzgardan yararlanarak havada süzülürler. Ancak rüzgarı hiç kullanmadan uçan ilginç bir kuş cinsi vardır. Arı kuşları. Bu kuşların kanatları bir başka yaratılış harikasıdır. Uçuş sistemleri diğer kuşlardan oldukça farklıdır. Saniyede tam 25 defa kanatlarını çırparlar. Bu yüzden insan gözü kanat hareketini algılayamaz. Bu mükemmel sistemi görebilmek için kameranın hareketleri yavaşlatması gerekir. Bıçak gibi keskin ve ince kanatlar hızla hareket ederek aşağı doğru bir hava akımı oluştururlar. Tıpkı insanların helikopterlerde yaptıkları gibi. Helikopterin sabit bir mide etrafında dönen ve aşağı doğru hava akımı oluşturan bir pervanesi vardır. Aşağı itilen hava helikopteri yukarı kaldırır. Arı kuşunun uçuş prensibi de buna benzer. Ancak helikopterden daha mükemmel bir tasarıma sahiptir. Çok daha kontrollü uçar. Havada istediği manevrayı yapabilir. Kanatlarının açısını değiştirerek yukarı aşağı veya ileri geri gidebilir. Arı kuşunun saniyede 25 defa kanat çırpması ve bundan zarar görmemesi çok şaşırtıcıdır. Bir insan kollarını saniyede en fazla bir defa indirip kaldırabilir. Eğer bir makine yardımıyla bu işlemi saniyede 25 defa yapacak olsa omuz kasları yanar, kişi sakat kalır veya kolunu kaybeder. Arı kuşuysa o kadar muhteşem bir yaratılışa sahiptir ki hiç durmadan milyonlarca kez kanat çırptığı halde kaslarında en küçük bir hasar dahi oluşmaz. Bu küçük kuş, yeryüzünün en kompleks ve en üstün uçuş makinelerinden biridir ve başlı başına bir yaratılış mucizesidir.
Şahane. Bu Amerika'da bir tane proje vardı. Uçan böcekler yapmaya çalışıyorlardı. Uçak böcek robotları. Bayağı para harcadılar. İşte 2000'li yılların başlarında bitirmeye niyet ediyorlardı. Çünkü uzun bir projeydi. Yapamamışlardı. Bu uçma o kadar üstün bir sanat ki. Yani oradaki hesaplar, mesela böceklerde falan hesap ediyorlar arılarda. Bilim adamları esprili yolla şunu ifade ediyorlar. Hesapladık, arıların uçmaması gerekir. Yani o derece üstün bir sanatta yapıyorlar. Yani bizim şu an kullandığımız aerodinamik deniyorlar bu işte ilgilenen bilim dalına. Aerodinamik prensiplerine göre normalde uçmaması lazım arının. Ama şu tespit edildi ki bambaşka hesabı bile çok zor olan bir aerodinamik sistemi kullanıyorlar. Dinamik aerodinamik deniliyor ona. Mesela uçaklarda uçak böyle hızlı hareket ettiğinde işte hava iki kanala ayrılıyor. Alttaki ve üstteki kanalın yol farklılığından bir basınç farkı olup yukarı doğru kaldırılıyor. Ama kuşlarda, böceklerde yani daha doğrusu böceklerdeki buna dayalı bir şey değil. Öyle bir şey zaten incecik kanadı var. Öyle bir basınç farkı oluşmuyor. Oralarda çok çok hassas 3 tane yeni kuvvet buldular onunla alakalı. O kuvveti de çok ustalıklı bir şekilde kullanarak ancak uçabildiğini gösterdiler. Bununla alakalı mesela bazı deneyler yaptılar. Özel olarak incelediler. Yani kuşun o hareketi nasıl bir değişiklik, hava kanallarında nasıl bir değişikliğe yol açıyor. Onu özel olarak incelediler. Ve neticede buldular ki yani hakikaten böcek mükemmel bir ustalıkla hareket ediyor. Orada mesela kanadını öyle bir çırpıyor ki normalde yanması lazım. Yani hızlı hareket ettiler bu mekanik cisimler ısı oluşturur. O ısıyla beraber normalde yanması lazım. Ama yanmıyor. Yani öyle bir özenli bir üretim var o bağlantı yerlerinde. Onun dışında normalde özellikle iki kanatlı böceklerde öyledir. Bunlar da tam uçuyor ama bir de dengesi de önemli. Yani ben havada şu an nerede ne kadar döndüm? Havadaki konumum nedir? Çünkü havadaki konumlandırma yerdeki gibi de değil. Çünkü havada bir de şeyle muhatapsınız. Hangi açıda ne derece döndüm? O bilgi çok önemli. Çünkü ona göre kanat çırpılmalı. Ona göre yön tayini yapılmalı. Önceden şey zannediyorlardı. Bu böceklerde gözleri var. Gözlerden bakarak bir kontrol sistemi kullandıklarını düşünüyorlardı. Halbuki öyle olmadığını tespit ettiler. Yani gözlerini mesela kapattılar. Yine böceğin düzgün bir şekilde uçtuğunu buldular. Orada şöyle halter denilen bir yapı var böceklerde, iki kanatlı böceklerde. Şöyle bildiğimiz halter var ya, sporcular kaldırıyor. Onu oradan böldüğünüzde ve çok ufalttığınızda onu da sinenin iki tarafına yapıştırdığınızı düşün. İşte hayvan onu o yapıyı, o ufak yapıyı titreştiriyor. Titreştirerek şu bulundu. Mesela hareket etmesiyle beraber o hareket yönünün tersine dönme ekseninde bir kuvvet olduğu bulundu. Bu normalde hani masaya vurduğumuzda elimizde hissettiğimiz kuvvetin bir benzeri. Yani bu neye benziyor? Mesela bir topaçı döndürün. Döndürdüğünüzde dönme eksenine doğru bir kuvvet uygularsanız ters yönde bir kuvvet oluyor. Hayvan yani böcek bunu kullanıyor. Yani böyle bir dönme bilgisinin öyle ilginç bir kuvvette kodlu olduğunu bilircesine bir sistemle hareket ediyor. O kuvvet tam da o halter denilen yapının yani tam da vücuda bağlandığı yerde özel sinir sistemleri bulundu. İşte o sinir sistemleri o mekanik etkiyi elektrik etkiye çeviriyor. Elektrik etkiden sonra da hesaplayarak yön tayini yapıyor. Şimdi burada mükemmel bir mühendislik var. Yani hem mükemmel bir üretim mühendisliği var. Çünkü 500 ile 1000 defa arasında bazı kanatların çırpıldığı bulundu. Ayrıca dayanıklılık malzemesi var. Ona göre üretiliyor. Ayrıca özel alıcı sistemleri var. Bu mekanik etkiyi tespit ediyor. Elektriksel sistemleri yorumlayan da bir nevi bilgisayar sistemi bulundu. Yani çünkü orada bir sistem işliyor. Elektriksel bilgiyi algılayacak ve oradan ben ne kadar döndüm bilgisini çıkartacak. Bunun benzerini bu derece hassasiyetini yapamadılar. Yani çok ileri bir teknoloji var burada. Ve bu yapıların hepsinin aynı anda olması lazım. Çünkü olmadığında yani mesela hayvanın kanadı var diyelim. Ama böyle bir kontrol sistemi yok. O hayvan uçamaz. Yani uçar halde bıraksak bile havaya yere çakılıyor. Şimdi böyle bir sistem nasıl kademe kademe gelişsin? Hani çırpmaya başladı diyelim. Çırpmaya yani o derece yüksek hızlarda çırpabilecek bir kanadı olsun diyelim. O kanat kopar. Yani ısınmasıyla beraber oradan kopar. Yine kademe kademe geçmez. Hani o malzeme oldu diyelim. Arada o ısıyı engelledi. Havalandı. O öyle bir içine bilgisayar sistemi nasıl koyacaksın? Yani oradan elektrik sinyalinden ben şu kadar döndüm bilgisini nasıl hesaplayacak? Onun benzerini biz mevcut bilgisayarlarla yapmaya çalışsak yani bayağı bir zaman alır yani. Ta ki o sırada zaten yeni konum bilgisine ulaşır. Hiçbir anlamı olmaz o eski bilginin. Dolayısıyla yani mühendislik her yönüyle harika. Ama elbette ki yani anlamamız açısından söylüyorum. Yani burada Allah bir mühendislik yapma gibi şeyi yok. Yani Allah bütün bu şeylerden bütün 90 sıfatlardan münezzeh. Allah mükemmel bir kudretle mükemmel aklının tecellisini bize gösteriyor. Dolayısıyla yani hiçbir şeyde bir tesadüfi bir yan yok. Her şey Allah'ın üstün sanatının tecellileri inşallah.
İnşallah. Zaten bir manada yani bir kısmı doğru. Arı kendisi uçamaz. Yani çok doğru yani. Arı sadece uçmamakla değil kalmaz da. Kendi başına bal da yapamaz. O balı saklayacağı peteği asla yapamaz. O peteği yaparken programda da söylemiştik. Matematik profesörlerini hayret içerisinde bırakacak o hassas matematik hesaplarını da yapamaz. O yönüyle doğru. Niye yapamaz? Çünkü arının aklı yok. Bilinç yok, şuur yok. o içgüdü diye bir şey atıp tutuyor evrimciler. O da yok. Öyle bir şey yok zaten. Yani bütün bu akıllı işleri yapacak akla sahip olmayan bir canlının ne var ki bütün bunları adeta akıllıymış gibi yaptığını görüyoruz. İşte yıllardır bal yiyoruz. Lezzetinde en ufak bir bozulma var mı? Yok. E o bal hocamız anlatmış da çok kompleks kimyasal işlemlerden sonra bu hale geliyor. Kim yapıyor bunu? Arı. Yani bir sanayi, bir fabrika, bir üretim tesisi değil. Arı yapıyor. Biz de onu yiyoruz afiyetle. Bizim damak tadımız, ağzımızın tadına çok uygun ve sağlığımıza da ayrıca çok uygun. Arı, doğrusu şu, bütün bunları yapıyor evet ama nasıl yapıyor? Hocamız onu anlatmıştı, açıklamıştı. Allah'ın ilhamıyla yapıyor onları. Allah emrediyor, vahyediyor. Arı öyle yapabilir onları. Yani bütün bu olağanüstü yapıları arıya atfederse, evrimciler öyle yapıyorlar. O zaman daha önce de söylemiştik, arının kendilerinden daha akıllı bir canlı olduğunu kabul etmek zorundadırlar. Hiç öyle demesinler, insan en akıllı canlıdır, şuuru vardır, zekidir, bilinçlidir. Böyle bir şey söylememeleri gerekir. Nitekim bakın Kur'an-ı Kerim'deki iki ayete baktığımızda da bunu Yüce Rabbimiz çok açık bir şekilde ifade ediyor. Allah'ın ilhamıyla, vahyiyle hareket ettiğini çok açık bir şekilde söylüyor Yüce Rabbimiz. Ayeti okuyorum inşallah. Nahl suresi 68. ve 69. ayetler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Hakikaten öyle, gerçekten öyle. Yüce Rabbimiz de bunu söylüyor, işaret ediyor inşallah, buyuruyor. Arının yaptığı bu fonksiyonlarda, bu akılları zorlayan, insanın aklını zorlayan bu yapısında, bu özelliklerinde bir ayet var, bir mucize var, bir delil var. O delil de işte Yüce Rabbimizin yaratma sanatının delili. Bakın evrimcilerin gerçekten düşünce yapıları perişanlıktır. Bakın diyorlar ki, işte az önce helikopterin uçma teknolojisini gördük ve kuşun uçma teknolojisini gördük. Ne yapmış bilim adamları? İşte gerek Yusufçuk'tan gerek diğer uçan canlıların uçuş tekniklerine bakıyorlar. Bu teknikleri hesap ederek, bir takım prosedürler geliştirerek işte helikopterin uçuş tekniğini, prosedürlerini oluşturuyorlar. Ne güzel, yani doğaya bakıyoruz, taklit ediyoruz ve insanlığın emrine amade hizmet edecek, işini kolaylaştıracak yeni teknolojiler kazanıyoruz. Çok güzel, çok aklı başında çalışmalar, maşallah. Fakat evrimciler ne yapıyor? Biz diyoruz ki, mesela evrimcilere sorun, cevap şöyle olacaktır. Mesela destek ki evrimcilere, bu helikopter tesadüfen meydana gelmiştir. Yani onların aklına paralel olarak söylüyorum. Tesadüfen gelmiştir desek. Bak bütün evrimciler hepsi ağız birliği yapar. Der ki kardeşim senin aklından zoru mu var der. Ya bu helikopter nasıl tesadüfen meydana gelsin der. Ya bu helikopterin oluşması için devasa fabrikalar vardır, mühendisler vardır, projeler çizilir. Efendim mimarlar şeklini belirler, aerodinamik uzmanları bunun uçuş teknolojilerini hesaplar. İçinin işte kullanılacağı malzemesi uçuştaki kolaylığı sağlayacaktır. Ayrıca uçuş kontrol panelleri, yakıtı vesaire vesaire vesaire. Ya bunlar tesadüfen olur mu kardeşim diyeceklerdir. Doğru, tesadüfen olmaz. Ya hiçbir şey tesadüfen olmaz. Hele öyle bir teknoloji harikası asla ve asla tesadüf olmaz. Niye tesadüfen olmaz? Çünkü orada bir akıl var. Çünkü orada bir planlanmışlık var. Bir yerde bir planlanmışlık varsa orada bir aklın izlerini görürüz. Ve her üretilen mamul bir aklın ürünüdür ve hiçbiri tesadüfen olamaz. Doğru. Sonra dönüp diyoruz ki peki diyoruz, bu helikopteri siz nereden taklit ettiniz? Nereden aldınız bu teknolojiyi? Doğadan aldık diyorlar. Kimden aldınız? İşte gerek Yusufçuğa baktık, gerek bazı işte kuşlara baktık, arıya baktık. Bütün uçucuları işte inceledik. Evet, sonra bunların uçuş teknolojilerini alıp uyguladık. Çok da başarılı oldu. Güzel. Peki bu canlılara bu özellikleri nereden gelmiştir? Bu canlılar nasıl oluşmuştur diyoruz. Ha onlar mı? Onlar tesadüfen oluşmuştur diyorlar. E kardeşim sen o teknolojiyi aldın, uyguladın. Yani kopyası tesadüf değil, taklidi diyelim, tesadüf değil. Ama bu orijinali tesadüf. Bu nasıl bir perişanlıktır ya? Bu nasıl bir mantıktır? Nasıl anlayacağız biz sizi? Yani şimdi burada samimiyet var mı? Burada vicdan var mı? Burada akıl var mı bu konuşmada? E ne yapıyorsunuz? E insanları kandırıyorsunuz. E o zaman doğayı niye taklit ediyorsunuz kardeşim? Niye canlıları taklit ediyorsunuz? Tesadüfen oluşmuş canlıları, haşa. E sizin için küçük düşürücü bir şey değil mi o? Yani sizin aklınız yetmiyor mu helikopter yapmaya da gidiyorsunuz? Sizin iddianıza göre, evrimcilerin iddiasına göre tesadüfen oluşan canlıları taklit ediyorsunuz. E nasıl oluyor bu? Demek ki bir samimiyetsizlik var ortada. Gerçek şu, hiçbir şey tesadüfen olmaz. Aklın ürünü olan her şey, hiçbir şey tesadüfen olmaz. Hepsi bir planlanmışlıkla olur. İşte doğadaki bütün bu canlıları, cansızları, işte bitkileri, hepsini incelediğimizde olağanüstü özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Ve inananlar bu özellikleri o canlıya vermiyor, veremez. Çok manasız olur, aklı şey. Bitkinin aklı mı var ya? Fotosentez yapıyor. Bütün bilim adamları yani normal böyle şey gibi, sarhoş gibiler yani. Anlamak için. Hala çözemediler. İşte karanlık evre diyorlar fotosentezin bir kısmı için. Bir aydınlık evre, bir karanlık evre. Neymiş karanlık evre? Anlayamadık daha diyorlar. Yani bilemediğimiz için karanlık evre. E peki bitki mi yapıyor onu? Ya dal ya, bir yaprak, bir de dal yani. Kökleri var, topraktan su alıyor. Bu kadar. Fotosentez yapıyor. Çok olağanüstü bir şey. Bitki mi yapıyor bunu? Hayır, yapamaz. İşte tıpkı arıya da ilham eden Yüce Rabbimiz bitkiye de, bizim içimizdeki hücrelere de yapmaları gereken her şeyi ilham ediyor. Onlar da o ilhama itaat ediyorlar. Doğru açıklama budur inşallah.
İnşallah.
Bir ayet okuyayım yine. Kuşlardan başlamıştık. Kuşlarla ilgili bir ayet var inşallah. Şeytanın aldatmasını. Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Mülk suresi 19. ayette. Yani İnşallah. Serdar hocam biraz önce söyledi işte arıları açıklayamıyorlarmış aslında uçmaması lazım falan. Yani kuşları da açıklayamıyorlar. Yani onlar sadece bir isim koyuyorlar şu kanunu bilmem ne kanunu falan diye. Bunun nasıl hani dünya şartlarında nasıl oluşabileceğini. Biz bunu biliyoruz ki onları Allah'tan başkası göğün boşluğunda
evet,
tutmuyor.
İnşallah.
İnşallah.
Yani rüyalarımızda da mesela rüyaya özgü bir hayat vardır. Orada da işte bir cisim bıraktığınızda düşer. İşte ne bileyim bu dünyadakine benzer bir sistem vardır orada. Orada o görüntüler de gördüğümüz o düzen, kanun. Belli ki o görüntüyü kim bizim kafamıza koyduysa o kanunları yaratan da odur. Ya görüntünün içindeki varlıkları ilah edinmek çok küçük düşürücü olur. Yani İnşallah. Bu dünyada da öyle. Her şey yani maddi kuvvetler, manevi bizim göremediğimiz şeyler hepsi alan yaratma sanatı. Şimdi bu hücreden bir konuyu anlatacağım inşallah. Bu bir tane protein var. Bu şeyde görevli. Hücrenin içinde bir çoğaltma mekanizması var. DNA'yı çoğaltıyorsunuz. Çoğalttığında da önceki programlarda gördük. 4 aşamadan geçiyor bu. Önce bir DNA çoğaltılıyor. Orada sonra bir bekleniyor. O beklenme sırasında gerekli bazı işlemler yapılıyor. Ondan sonra hücre bölünüyor. Ondan sonra tekrar bir bekleme safhasına geçiyor. O bekleme safhası da boş bekleme değil. Hücre büyüyor ve gerekli diğer bazı işlemler gerçekleştiriliyor. İşte burada çok sayıda protein ve kontrol mekanizmasının olduğu bulundu. Ve bunlardaki en ufak hatalar çok ağır hastalıklara, kanserlere sebep oluyor. Burada kontrol eden bazı enzimler var işleyişi. Bunlardan biri bu da gördüğünüz üzere SCF denilen bir molekül. Şimdi bu molekül çok sayıda başka molekülü etki ediyor. Çok sayıda başka molekülün işaretlenip bunların yıkılmasını yani bozulmasını sağlıyor. Ucunda bir birim var bunun. F-box deniyor buna. F kutusu. Bu F kutusunun ucundaki şekle göre ilgili proteine bağlanılıyor. Bağlanıp o ilgili protein işaret molekülleri var. Onlarca işaretlenip bu da hücrede bir öğütme sistemi var. O öğütme sisteminde öğütülüyor. Şimdi çok sayıda proteini bu şekilde öğütülmesine sebep olduğu bulundu bu yapının. Bunu da farklı farklı başlıkları takarak olduğu bulundu. Şimdi burada o kadar büyük bir sanat var ki Şimdi farklı farklı başlıklar var. O farklı farklı başlıklar farklı farklı proteinlere bağlanıyor. Ama hepsi doğru zamanda, çünkü burada öyle kritik süreçler ki her biri doğru zamanda devreye girmeli. Ve doğru proteinleri yıkmalı. Mesela ilgisiz hücrede başka görevleri olan, kritik görevleri olan proteinleri eğer bu şekilde yıkıyorsa yine hücrenin işleyişini bozacak ve ölme sebebi olacak. Şimdi burada o kadar büyük bir sanat var ki işte etiket molekülleri ekleniyor dedik. Bu etiket molekülleri eklendikten sonra o oluşan uzun zincir öğütme makinesine götürülüyor. O öğütme makinesi etiket proteinleri de en nihayetinde protein yapılarında. Onlar da amino zincirlerinden oluşuyor. Ama o öğütme makinesi o etiketlere dokunmuyor. Gidiyor o öğütülmesi gereken proteini öğütüyor. Etiket proteinlerini de geri bırakıyor. Başka proteinler etiketlenmesi için. Her yönüyle mükemmel bir şey var. Yani ve bu işlemin gerçekten yapılması lazım. Mesela bir öğütme işlemi yapılıyor. Çünkü bu yapılmazsa orada duran proteinler hücredeki diğer işleyişleri bozuyor. Şimdi burada demek ki ne görüyoruz? Sadece bir protein varlığı önemli yeterli değil. Proteinin doğru zamanda ve doğru yerde olması lazım. Doğru zaman ve doğru yerde doğru vakitte de oradan ilgili görev yerinden alınıp yok edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hücrede muazzam bir kontrol sistemi var. Yani bir proteinin etiketlenmesi ne demek? Yani ve bu etiketleme işini bir protein etiket olarak kullanılması ne demek? O etiketi yapıştıran başka protein olması ne demek? Bunların her biri çok şuurlu işler. Yani bunların böyle kademe kademe gelişmeyeceği açık. Nitekim bu sistemlerdeki en ufak eksikler, etiketleme sistemindeki en ufak eksiklik bütün bu süreçlerin durmasına sebep olur. Bunun olmadığı bir sistemde de hücre çoğalamaz ve başka bazı diğer işlemleri de yapamaz. Evet, yani mükemmel haliyle olmak durumunda.
Bir video var, isterseniz yine gösterebiliriz.
Tamam, olur.
Oksijen oranı ile ilgili.
Atmosferdeki oksijen oranının sabit kalması da mükemmel bir geri dönüşüm sistemi sayesinde gerçekleşir. Hayvanlar devamlı olarak oksijen tüketirler ve bu sırada kendileri için zehirli olan karbondioksiti üretirler. Bitkilerse bu işlemin tam tersini gerçekleştirir. Karbondioksidi oksijene çevirerek canlılığın devamını sağlarlar. Her gün bitkiler tarafından milyonlarca ton oksijen bu şekilde üretilerek atmosfere salınır. Bu iki canlı grubu, yani bitkiler ve hayvanlar, eğer aynı reaksiyonu gerçekleştirselerdi, dünya çok kısa sürede yaşanılmaz bir gezegene dönüşürdü. Göklerin ve yerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. nihayetinde insanlar bu gerçek üzerinde düşünmeye şöyle çağrılır. Görmüyor musunuz ki şüphesiz Allah göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır.
Maşallah.
Maşallah.
Yani Allah açık nimetleri de var mesela, meyve, sebze. Ondan sonra gördüğümüz bizim nimetleri var. Bir de gizli nimetleri de var Allah'ın. Yani halen daha var bizim bilemediğimiz. O dönemde de vardı mesela, Kur'an'ın indirildiği dönemde de Allah'ın birçok nimeti bilinmiyordu. Şu anda mesela yavaş yavaş ortaya çıktı. Yine başka bir ayette Allah şu şekilde buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Artık hayır, yemin ederim gündüz sinip gece dönenlere, kararmaya ilk başladığı zaman geceye and olsun ve nefes almaya başladığı zaman sabaha. Tekvir suresi 18. ayette Allah nefes almaya başladığı zaman sabaha diye belirtiyor inşallah. Yani hem sabah vakti fotosentezin başladığını, hem de sol fotosenteze inşallah dikkat çekiyor Allah ve yemin ederek inşallah, inşallah dikkat çekiyor. Yani çok önemli bir konu olduğunu zaten buradan anlıyoruz. Biraz önce Serdar Hocam'ın dediği gibi fotosentezin senin de dediğin gibi karanlık nokta gibi bir açık, garip bir açıklamayla işte bir kısmını bilemiyoruz gibi yola
onlar
gidiyor.
Tabii orada tespit edildikleri belli noktalarda. O karanlık derede çoğu
dedi,
şey bunlar da
edemediği.
Başka ama neticede bulamadığı şeyler var. Yani karanlık derede.
Yani bu onun tabii çok kompleks olduğunu gösteriyor. Yani bilim adamları bir bitkinin fotosentezi nasıl yaptığını daha henüz anlayamadılar. Nedir o? İncecik bir yaprak böyle dilimi. İncecik bir şey ya. Çünkü böyle yeşil, incecik bir şey. Dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarından daha da gelişmiş sisteme sahip. O yüzden çözümümüz. Yani aklımız ermiyor daha yani. Ve şu ana kadar bilimin geldiği bilgi buna yeterli değil. Bak o şeye de ilave edeyim. O da çok maşallah güzel bir iman hakikati. Yani hepsi güzel. Şimdi Celal Şengör ne dedi? Bir tane o ünlü açıklamalarında. Kainatta dedi olağanüstü bir kaos vardır. Her yer kaotiktir dedi. Karmakarışıktır. Keşmekeş vardı. Ya kardeşim eğer dünyada senin dediğin gibi bir keşmekeş olsa, kaotik bir hayat olsa ya sokağa çıkamayız ki biz. Evinde otursun yani. Niye? Çünkü az önceki iman hakikatini işte gördük. Havanındaki oksijen dengesi son derece hassas dengelerde korunuyor. Bir. İki. Bir de senin dediğin gibi havadaki kirli hava her gün temizleniyor. Yani bu yapılmamış olsa bu denge, yani kirli hava daha fazla olmuş olsa sokağa çıkamazsın. İşte kükürt dioksit, azot dioksit gazlarının içine bir çekersin, yığılıverir kalırsın orada. Hiç böyle bir şey oluyor mu? Olmuyor. Peki nasıl oluyor? Allah küçücük atmosferdeki su damlacıklarını vesile ediyor. Ya su damlacığı bunu yapar mı ya? Atmosferde bazı kimyasal reaksiyonlardan sonra bu kükürt ve azot dioksit gazları o atmosferdeki su damlacıkları tarafından emiliyor. Maşallah. Zararlı olduğu için bize. Ya su damlacığı emiyor onları ya. Ya nereden bilirsin sen zararlı gazı? Niye emesin? Su damlacığı bu çünkü yani neticede. Su. Maşallah. Sonra bunu alıyor. O paketliyor onları, zararlı gazları bize zarar vermesin diye. Yağmurla beraber toprağa düşüyor. Ve toprağa resmen gömüyorlar su damlacıkları, zararlı gazları. Yani nerede burada kaotik sistem? Nerede burada karmaşa? Burada kaos yok. Burada düzen var. Burada sistem var. Burada organizasyon var. Burada plan var. Ve hepsi bizim ve Celal Şengör'ün dünyada rahat, huzur, lüks içinde yaşaması için. Sabah kalktığında Celal Şengör Hoca şöyle bir balkonuna çıktığında veya bahçesine çıktığında şöyle bir derin nefes alıyor. Oh diyor, mis gibi hava, tertemiz. Nasıl oluyor? Kaotik düzenle mi oluyor? Kaosla mı oluyor? Maşallah. Hava tertemiz, hava kaosla mı tertemiz hale geliyor? Herhalde. Akşam kirli olan hava. Hayır efendim, öyle olmuyor. O tertemiz hava son derece düzenli, planlı bir sistem sayesinde Allah'ın ilhamıyla, yaratmasıyla oluyor. İşte sabah vakti fotosentez yapan bitkiler günün ilk ışıklarıyla beraber artık gece biriktirdikleri o paketçiklerdeki oksijeni dışarı vermeye başlıyorlar. Niye? Çünkü artık hayat başladı. Biz kalktık. Daha çok nefes alacağız. Sokağa çıkacağız.
hava tertemiz oluyor bizim için, rahat etmemiz için. Onun için böyle açıklamalar yaparken Celal Şengör daha derin düşünsün. Yani derin düşün, yani yüzeysel düşünmede böyle açıklamalar yapabilir insan, Allah korusun. Böyle hepsi tamamı yanlış, doğru bilgiler vermiyor. Derin düşünürse bunun ne kadar büyük bir lüks olduğunu ve ayetin tam tecellisi, emrinize amade kıldım buyuruyor Yüce Rabbimiz. İşte Allah su damlacığını da, işte arıyı da ve daha birçok canlıyı, hepsini, hücrelerimizi de, sahip olduğumuz bütün özelliklerle tamamını bizim emrimize amade kılmıştır. Bunu görmesi gerekir Celal Şengör hocamız.
İnşallah. Bir ayetle bitirelim o zaman.
İnşallah.
İnşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Dediler ki sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Yani Bakarız inşallah. 32.
Maşallah. Yani.
Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.